Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 25. söz. 2. şure. 2. nurunun 3. meziyeti cezalet. Bazen Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor, sonra bir fezleke ile icmal eder. Tafsili ile kanaat verir, icmal ile hıfz ettirir, bağlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıkladığı konular ve ayetlerin sonunun bittiği kelimeler. Bunların birbiriyle münasebeti noktayı nazarından Kur'an-ı Kerim mucizedir. Onun örneklerinden bir tanesi. Bazen Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor. Cenab-ı Hakk'ın fiili isimleri var. Bu isimlerinin tecellisini Allah bize detaylarıyla önümüze serer. Sonra bir fezleke ile icmal eder. Sonra da bunu bir özet olarak önümüze koyar. Mesela ağaç açılmış bir özettir. Ama onun meyvesi bir açılmış bir tafsilat olarak açılmıştır ağaç. Ama onun meyvesi ve çekirdeği tabiri caizse özetidir. Bir kuş açılmış halini düşünün. Bir de onun bütün özelliklerini taşıyan yumurtanın özet olarak bize verilmesi gibi tabiri caizse. Kur'an-ı Kerim ayetleri de bazen Cenab-ı Hak kainatta sergilediği fiillerini bizim önümüze detaylı olarak açar, arkasından da bir kelimeyle veya bir cümleyle özetler. Sonra bir fezlekeyle icmal eder. Tafsiliyle kanaat verir, icmal ile hıfz ettirir, bağlar. Önce aklımızı ikna edecek, kalbimizi tatmin edecek bir açıklama yapar. Arkasından da o yaptığı açıklamayı özet bir şekilde hafızamızda kalmasını sağlayacak bir kelimeyle, bir cümleyle bağlar. Çok nefis bir tahlil. Örnek verecek. Mesela وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْو۪يلَ حَد۪يثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْحَاقِ اِنَّ رَبَّكَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Burada önce Cenab-ı Hak işte böylece Allah seni seçecek. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَوْلَ حَد۪يثِ. Sana olayların gerçek yüzünün ne olduğunu öğretecek. Sana nimetini tamamlayacak. Ve Yakup ailesine de tamamlayacak. Nitekim daha önce baban İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi diyerek Cenab-ı Hak önce ihsan ettiği nimetleri detaylı bir şekilde, bakın dikkat edin, açtı değil mi? Tevilatı sana öğretecek, seni seçecek, sana nimetlerini tamamlayacak, ikram ettiği nimetleri detaylı olarak anlattı, özet geçmedi. Ama arkasından İnne rabbeke, şüphesiz senin Rabbin alimun hakim. Alimdir, hakimdir. Demek ki Kur'an ayetlerinde Cenab-ı Hak bize böyle bir yolla önce yarattığı fiilleri bizim önümüze döker. Bu bize verdiği nimetler de olabilir. Burada bir peygambere ve o peygamber sülalesine, şimdi anlatacak birazdan, o peygamber sülalesine ihsan ettiği nimetleri detaylarıyla döküyor. Arkasından da اِنَّ رَبَّكَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Rabbin alimdir, hakimdir diyerek bağlıyor. Hıfz ettiriyor. Akılda kalacak şekilde özetliyor. İşte Hazreti Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şu ayetle işaret eder. Der ki, sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz, bütün silsile-i enbiyayı silsilenize rapt edip silsilenizi nev-i beşer içinde bütün silsilelerin serdarı, hanedanınızı ulum ilahiye ve hikmet-i Rabbaniye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip, yani Cenab-ı Hak bu güzelliklerden bizi, ailemizi de nasip ettirsin. Herkes bundan hissedar olabilir. Dikkat edelim. Herkes böyle bir ailenin sahibi, ferdi olabilir. Biz de burada ümmeti Muhammed'in bu özelliklere mazhar olduğunu düşünerek, biz de ümmeti Muhammed ailesi içerisinde birer fert gibi bu nimetleri telakki edebiliriz. Yani her peygamberin, Kur'an'da anlatılan her olayın mutlaka insanlara bakan yönleri de vardır. Zannetmeyelim ki bu sadece o zamandaki insanlara verilmiş bir nimettir ve dolayısıyla bize bakan yönü yoktur diye düşünmeyelim. Mesela Peygamber Efendimiz'in yanında sessiz konuşulması, onu rahatsız edecek şekilde yüksek konuşulmaması şeklinde ayetler var. Mesela bugün Müslümanlar bunu, ben şu anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayım, o bizim yanımızda gibi düşünüp hareket edebilir. Ayrıca Peygamber Efendimiz bir şahs-ı manevidir. Onun temsil ettiği İslamiyettir. Öyleyse benim İslamiyete göstereceğim saygı Peygamberime göstermişim demektir. Öyleyse İslamiyet hakkında konuşurken daha dikkatli olmam lazım. İslami emir ve yasaklara uyma noktasında daha hassas olmam lazım diyerek bir Müslüman Peygamber Efendimizle ilgili bu ayeti kerime okurken onu veya İslamiyet'i temsil eden insanlar var bugün. İslamiyet onların vesilesiyle alimler, müştehitler, müceddidler İslamiyet'i anlatıyorlar. Peygamberimizin varisleridir. Öyleyse nasıl ki o gün Peygamber Efendimiz bu hakikatleri anlatırken onun yanında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili ayetler inmiş. O ayetleri bugün ben sanki İslamiyet'i anlatan peygamber varislerini de dikkate alarak aynı şekilde davranabilirim diye. Dolayısıyla bir ayetin tarihte bir olay anlatmış olması, o ayetin artık bizim açımızdan amel edilecek bir yönü olmadığı anlamına gelmez. Kıyamete kadar herkes o ayetlerden ders ve ibret alabilir. Burada Yusuf Aleyhisselam'a ve onun hanedanına verilen yüksek nimetler sayılırken biz de bu nimetlerin Allah'ın bize vermesini murad ederek, isteyerek, arzu ederek ümmeti Muhammed'in de o nübüvvet hanedanının son halkasının ümmeti olarak düşünürsek inşallah okuyalım. Şimdi Cenab-ı Hak neler lütfetmiş. Sizi bütün insanlar içinde makamı nübüvvetle serfiraz. Yani nübüvvet makamının öncüleri. Hakikaten babası peygamber, kendi peygamber, dedesi peygamber. Enteresan değil mi böyle? Çok enteresan. Cenab-ı Hak neler lütfetmiş? Bizim de. Bak bizim babamız Müslüman, dedemiz Müslüman. Değil mi yani? Bunlar da bizlere Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimetlerdir. Her insan kendi içinde bulunduğu nimetlerin kadru kıymetini bilerek, farkına vararak Cenab-ı Hakk'a hamdini ve şükrünü artırmalıdır. Verilmeyen şeylere göz dikerek nankörlük etmek yerine verilen nimetlerin kadru kıymetini bilerek hareket edersek Cenab-ı Hak daha büyük nimetleri bizlere ihsan edecektir. Biz nimetin kıymetini bilelim ki kıymet şinaslığımızla Cenab-ı Hak daha başka nimetleri de bize lütfetsin. Öyle değil mi? Sizin yaptığınız iyiliğin kıymetini bilmeyen bir adama tekrar iyilik yapmak ister misiniz? Elbette yapmak istemezsiniz. Madem hakikat böyledir, öyleyse bize verdiği nimetlerin kadru kıymetini bilelim ki Cenab-ı Hak bize daha büyük nimetleri lütfetsin. İşte o peygamberler bunun kıymetlerini bildikleri için çocuklarına da torunlarına da devam ediyor. Sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz, bütün silsile-i enbiyayı silsilenize rabt edip, yani peygamberler soyunu sizin soyunuza bağlayıp, silsilenizi nev-i beşer içinde bütün silsilelerin serdarı, en başı tabiri caizse, hanedanınızı, ailenizi, sülalenizi, ulum-u ilahiye ve hikmet-i Rabbaniye bir hücre-i talim. Evet, alacağımız derslerden birisi de bu. Yusuf Aleyhisselam'ın hem aslını hem neslini, yani hem baba ve dede soyunu hem kendinden sonra gelenleri ne yapmış Cenab-ı Hak? Ulum-i ilahiye ve hikmet-i rabbaniyeye. Dikkat edin, ayetin son nasıl bitiyor? Alimun hakim, değil mi? Ulum-i ilahiye ve hikmet-i rabbaniye. Yani bir insanın alim olmasının, Cenab-ı Hakk'ın alim isminde mazhar olmasının ölçüsü nedir? İlahi ilimlere vakıf olmasıdır. Fenni ilimleri ne kadar marifete çevirebilirse, yani fizik, kimya, biyoloji, astronomi, elbette Müslümanlar bunlarda okuyacak. Tıbbi ilimlerde elbette okuyacaklar. Ama okudukları bu ilimlerin hakikatta Allah'ın isimlerine dayandığını bilerek bütün tıp ilminin Şafii ilmine, Şafii ismine, öyle mi? Bütün fizik ilminin Mukaddir ismine vesaire, her bir ilmin Allah'ın bir ismine dayandığını ve dolayısıyla aslında Allah'ın sonsuz isimlerinin birer tecellisi olduğunun farkına vararak okumak ilimdir. Ulum-i ilahiyedir ve bu ilim marifete döner. Öyleyse bir Müslüman buradan ders alarak ulum-i ilahiye, bir de devam ediyor, ve hikmet-i rabbaniye bir hücre-i talim ve hidayet. Sanki ilahi ilimlerin ve Rabbani hikmetlerin öğretildiği, okutulduğu bir oda haline getirmiş sülaleyi. Sizin ailenizde, bizim ailenizde o hale geldi mi? Gelmesi lazım. O Cenab-ı Hak, o peygamberlerin sülalesini, ailesini hem baba, dede, hem oğul, torun itibariyle, hem amca, dayı vesaire böyle bir özellikte olduğunu anlatarak bize, ey ümmeti Muhammed, ey kıyamete kadar gelecek insanlık, siz de şu peygamberlerin sülalesi gibi hücrelerinizi, evlerinizi, dükkanlarınızı, iş yerlerinizi, caddelerinizi, sokaklarınızı vesaire ilahi ilimlerin ve Rabbani hikmetlerin okunup yaşandığı yerler haline getiriniz. Oraya girenler ilahi ilimlerden ve Rabbani hikmetlerden boyanarak çıksınlar. Nasıl bir insan gül bahçesine girdiği zaman gül kokularıyla donanarak çıkar oradan, değil mi? Onları hatırlatıyor Cenab-ı Hak o peygamberin, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ecdadına. Evet, o ilim ve hikmetle dünyanın saadetkârâne saltanatını, maşallah. Yani sende ilahi ilimler ve Rabbani hikmetler var mı? Evet, o zaman dünya saltanatının bir zararı yoktur. Sen o saltanatı İlahi ilimlere ve hikmeti Rabbani hikmetlere hizmetkar edersin. Bu şekilde dünya saltanatı da olsa helal olsun, maddi saltanat da olsa helal olsun, hangi saltanat olursa olsun, evlat saltanatı da helal olsun, servet saltanatı da helal olsun, makam saltanatı da helal olsun. Yeter ki bu sayılan şartlara uygun olsun. Niye? Çünkü seni ahiretin saadeti ebediyesiyle sizde birleştirmek. Yani hem dünya saltanatını hem de ahiret saltanatını bu ailede birleştirmiş Cenab-ı Hak. Demek ki yol açıktır ki Müslümanlara dünya saltanatını da ahiret saltanatını da bir ailede, bir fertte, bir cemaatte, bir ümmette birleştirir Allah. Bu yol açıktır. Yapmış tarihte örnekleri var. O zaman siz de bu şartlara uyar riayet ederseniz Cenab-ı Hak sizi de bu özelliklere gark eder. Müthiş bir olay. Maşallah. Bir ayet Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor güya, değil mi? Ecdadından bahsediyor ama onu bahsederken bize ne sırlar, ne işaretler, ne dersler veriyor. Devam ediyor. Seni ilim ve hikmetle Mısır'a, ey idareciler, devlet yönetenler, vilayet yönetenler, ilçe yönetenler, mahalle yönetenler, ev yönetenler, aile reisleri, iş yeri yönetenler, iş sahipleri vesaire. Ey öğretmenler, sınıfı yönetenler. Fark etmez. Hangi yönetimde bulunursan bulun. Kimi yönetirsen yönet. Ey kendini yönetenler. Kimse yönetmiyorsa kendini yönetsin. Mısır'a hem aziz, hem reis, hem âli bir nebi, hem hakim bir mürşid etmek. Allah Allah. İfadelere bakın. Mısır'a aziz olmak, reis olmaya engel değildir. Aziz ve reis olmak Ali bir peygamber olmaya engel değildir. Hem de hakim bir mürşid olmaya mani değildir. Bir Müslüman bu sayılan özelliklerin kendisini de bulunmasını sağlayabilir. Peygamberde bulunan özellikleri kendinde bulundurarak bir reis olabilir. Bir vali, bir kaymakam, bir muhtar, bir aile reisi, bir devlet başkanı olabilir. Mani değil. Peygamber gibi adamlar gelmiş. Peygamber, peygamberimizden sonra gelmemiş ama peygamber gibi adamlar gelmiş. Onun için peygamberimiz peygamber gibi diyor ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının peygamberleri gibidir buyurmuş. Allah.
Maşallah. Saltanatla şey ancak diyor Hulefai Raşid'in muvaffak olabilmiş.
Var yani kısmen muvaffak olanlar da vardır. Mesela Ömer bin Abdülaziz, Mehdi Abbasi gibi çok insanlar kısmen tam olarak muvaffak olamadılarsa da Allah bereket versin değil mi? Yani o boyadan ne kadar gelirse, o kokudan ne kadar bize istirahat ederse, o nurdan ne kadar istifade edersek Allah bereket versin. Yani güneş gibi olamadığım bir ışık diye mum gibi olmanın bir zararı var mı? Işıktır, hiç olmazsa ışığa benziyoruz. Allah bereket versin yani. Evet. Kömür gibi olmaktansa mum gibi ışık olmak kanaat etmeyip iki mum, üç mum, dört mum de kuvvetinde inşallah. Evet. Peki. İşte diyor Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bu kadar nimetleri saydı, önümüze döktü. Bundan biz de her birimiz de kendimize göre dersimizi aldık. Arkasından Nimet-i ilahi zikir ve taadat edip ilim ve hikmet ile onu aba ve ecdadını mümtaz ettiğini zikrediyor. Yani kendisini, dedelerini ve babalarını Cenab-ı Hak insanlar içinden seçmiş ve onlara böyle sonsuz nimetleri vermiş. Anlattı mı? Her Müslüman da kendisini şu insanlık içerisinden seçilmiş bir defa mahlukat içerisinde seçilmiş insan yapılmış. İnsanlar içerisinde seçilmiş mümin yapılmış. Müminler içerisinde seçilmiş ümmeti Muhammed'e bu asır içerisinde seçilmiş Fesubhanallah. Böyle böyle sonra herkes kendine göre verilen nimetleri tek de sayar döker. Sonra da der ki Allah senin Rabbin alim ve hakimdir diyerek ayeti bitirir. Yani onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki seni ve aba ve ecdadını alim, hakim ismine mazhar etsin. Seni o alim ve hakim olan Allah, Allah alim ve hakim ya, seni de alim ve hakim ismine mazhar etmiş desin. Öyleyse bir Müslüman ne kadar ilahi ilimlere vakıf olur, okuduğu ilimleri marifetullah'a çevirirse, mayalandırırsa marifetullah'la, ne kadar kainatta yaratılan hikmetlerin farkına varır, her şeyin güzelliklerini, faydasını, maslahatını görür, oradan Allah Hakim isminin farkına idrak ederse, o kadar Alim ismine, o kadar Hakim ismine mazhar olur. Diyerek ayetin sonunu okuyalım. İnne rabbeke Alimun Hakim. İşte o mufassal nimetleri şu fezleke ile icmal eder. O sahip döktüğü bütün o ilimlerin hepsini iki isimle Alimun Hakim ismiyle özetler. Hem mesela Kulillahümme malikel mülk tü'til mülke men teşâ. De ki bu ayet Allah'ın bize bir emri. De ki Allahümme malikel mülk. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Tü'til mülke men teşâ. Mülkü dilediğine verirsin. Devamı var. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Böyle devam ediyor, ediyor. Sonra da ve tarzuku men teşâ bi gayri hisâb. Ve dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Şimdi bu ayet-i kerimenin anlatılanlar özellikleri Cenab-ı Hak kainatta yarattığı özellikleri şimdi insanlara verdiği özellikleri fiil isimlerini tek tek sayıyor. Arkasından da وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَّعُ بِغَيْرِ حِسَابٍ diye bitiriyor. Bakalım ne alacağız bu derste. İşte şu ayet Cenab-ı Hakk'ın nev-i beşerin hayat içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki yani bir defa insanlık içerisindeki bütün fiiliyat, bütün tasarrufat Allah'ın elindedir. Hiçbir kimse elde ettiğini de kendi elde etmemiştir. Başına geleni de kendi başına getirmemiştir. Evet, bütün nimetler Allah'tan, bütün kötülükler nefsimizden bilmek haktır. Doğru. Kötülüklerin sebebi biziz, iyiliklerin sebebi kaderdir. Buna inanıyoruz. Ama iyilikleri de, kötülükleri de yaratan Allah'tır. Bu ayet bize o dersi veriyor. Ey mülkün sahibi! Mülkü dilediğine verirsin. Dilediğin aziz, dilediğin zelil. Okuyayım şimdi. Diyor ki, İzzet ve zillet, zıt şeyler değil mi bunlar? Ya Rabbi, bizi zelil eyleme, aziz eyle. Bak dua etmemizi istiyor Allah bize. Bak değil mi? Onun için deyin diyor. Allah. Onun emir var. Ey mülkün sahibi, sen dilediğini zillete, dilediğini izzete deyin. Ey o zaman, ya Rabbi, bizi zelil etme. Hem dünyada, hem ahiret. Aziz eyle. Dua ettiriyor yani. Çok enteresan değil mi? Hakikaten Kur'an-ı Kerim'in böyle okurken bilmiyorsak manasını işte hiç olmasa şöyle bir özet mealini şöyle kısa bir açıklamalı tefsirini okuyarak inşallah Kur'an'a muhatap olmaya çalışmak lazım. Hakikaten insan merak etmeli. Ya askerden birisinin çocuğunun mektubu geliyor. Adam da okuma yazma bilmiyor. Şöyle yüzüne bakıp da geçiyor mu? Ne yapıyor? Ya şunu bir bilene sorayım diyor. Hemen kim biliyor falan. Yarın sorayım diyor mu? Yok canım yarına geç kalır. Hemen. Akşama? Akşama da geç kalır. Hemen. Şimdi gidip bizim komşunun çocuğu okuma yazma biliyor. Onu okutayım diye hemen götürüp ne diyor bir oku bakalım. Demiyor mu? Ya çocuğumuzun mektubu kadar merak etmeyelim mi? Kur'an ne diyor bize? Ayıp olmaz mı? Değil mi ya? Evet. Ne diyormuş Allah bize? Diyor ki Allah izzeti de zilleti de fakir de serveti de yani fakirliği de zenginliği de doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine bağlıdır. Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah'ın isteğine bağlıdır. Evet. Demek kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar. Burada neyi Allah bize bildiriyor? Ha, sizin başınıza gelen her olayı yaratan Allah'tır. Tevhid bunu gerektirir. Allah birdir. Ne demek? Allah birdir. Her şeyi yaratan birdir demek. Allah'ın bir olduğunu sadece varlığını bir olarak kabul etmek yetmez. Tasarrufatı da birdir. Yaratan odur. İnden odur, kaldıran odur. Karanlığı yarattığı gibi ışığı da yaratan odur. Geceyi getiren de odur, gündüzü getiren de odur. Yaşatan da odur, öldüren de odur. Her konuda. Demek ki sizin böyle dağını paramparça gördüğünüz, falan bana şu zarar verdi, falan bana şunu yaptı gibi gördüğünüz olaylar var ya, evet. O olaylar yaratan da Allah. Sebepleri kim olursa olsun. Vesile kim olursa olsun ama netice itibariyle yaratan Allah'tır. Onları bize öğretiyor. Cenab-ı Hak. Arkasından çok önemli bir olayla mühürlüyor. Şimdi okuyacağız. Demek kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar yani değil yıldızları, semavatta o koca küreleri, değil koca üzerinde yaşadığımız küre-i arzı, evet, içindeki en ince, en küçük olayları bile hepsini dağınık gibi gördüğümüz her olayı da yaratan Allah'tır. Buna vurgu yapıyor ayet. Ve bunu bilmemizi istiyor Allah. Böyle deyin diyor. Allah'ı bu isimlerle anın. Allah'a böyle dua edin ve dolayısıyla Allah'tan hep iyi şeyler isteyin diye. Allah. Evet. Tesadüf karışamaz hiçbir şeye. Şu hükmü verdikten sonra insaniyet hayatında en mühim iş onun rızkıdır. Allah bir defa hükmü koydu. Nedir? Kainatta görülen en dağınık şeyler bile, en ince şeyleri bile yaratan Allah'tır. Asla kendi kendine tesadüfi olamaz. Bunu koydu mu? Peki insan hayatında en önemli olay nedir? İnsan hayatında herkesin en değer verdiği şey rızkıdır. Evet, rızkıdır. Allah bu ayetin sonunda şöyle diyor. Ayet der ki, rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Yerin dirilmesi ise bahara bağlıdır. Değil mi? Bahar. Geliyor, dikkat edin burası. Burası çok önemli. Sizin rızkınız yerin dirilmesine bağlı. Yerin hayatına bağlıdır. Yer olmazsa rızkımız yok. Peki yerin dirilmesi baharın gelmesine bağlıdır. Evet. Bahar ise şems ve kameri teshir eden, güneşi ve ayı teshir eden, bizim hizmetimize sunan, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Evet. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, ağacın dalındaki elmayı koparıp vermek değil, dükkandaki bir elmayı alıp gelip de bir arkadaşa ikram etmek, bu hakiki rızık rezzak değildir. Hakiki rızık vermek değildir. Bu mecazidir. Çünkü Allah'ın verdiği el ile, Allah'ın verdiği kuvvet ile, Allah'ın verdiği elmayı güya veriyorsun. Sen vermiyorsun ki. Veren Allah. Hakiki sen onu yapacaksın. Sen kendi kuvvetinle yapacaksın. Yani Allah'ın verdiği kuvvetle değil. Hakiki rızık o. Hakiki rızkı veren o. Kainatı yaratan o. Geceyi gündüzü getiren o. Güneşi, ayı yaratan o. Dünyayı dirilten o. O dünyadaki nimetleri içten yarattı, bize ikram eden o. Tamam. Buna kadar hiçbir şeyimiz yok, katkımız yok. Gelelim bize. Bize bu bedeni veren o. Bedenimizde hükmeden, ruhu bize ihsan eden o. Bizdeki gücü, kuvveti veren o. Sonra da arıyoruz Allah'ın verdiği elmayı, Allah'ın verdiği şeyle. Ondan sonra da biz rezzakız. Hayır. Allah ayetin sonunda böyle buyuruyor. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyveleriyle dolduran o zat verebilir. Ve ona hakiki rezzak olur. Onun için rezzak-ı hakiki odur. Bizde hep mecazi rezzak. Hani bazen örnek veriyoruz anlaşılsın diye. Bazı örnekleri zaman zaman tekrar etmemize zararı yoktur. Olayların anlaşılmasına vesile oluyor. Hani bir ayna size güneşin ışığını yansıtsa, gerçekten ışık veriyor anlamına, size ışığı ben veriyorum deme hakkına sahip midir? Hayır. Ayna sadece kendisinde görülen ışığın başka yere yansımasına vesile oluyor. O aynadaki ışığı da, dikkat edelim, aynadaki ışığı da, aynadan yansıyan ışığı da esas veren gökteki güneştir. Işığın sahibi odur. Bununki mecazidir. Öyleyse bütün yeryüzü bize rızık vermez. Onlar şems-i ezeliğinin, ezeli güneşimiz olan Allah'ın isimlerinin kendilerindeki yansımalarının bize görüntüsüdür. Onlar hiçbirine sahip değiller. Onlar da, içindekiler de hepsi Allah'a aittir. Kaldık biz. Biz de o meyvelerde, bizim elimizdekiler de hepsi Allah'ındır. Biz asla hakiki rezzak değiliz. Haşa. Hakiki rezzak odur. Allah. Öyleyse ayet nasıl bitiriyor? Şimdi okuyalım. Sonra da der ki, وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَّاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ayet böyle bitiyor. Sen dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Nasıl bitti ayet, değil mi? Allah Allah. Tam mühür gibi. Önce Cenab-ı Hak insanlara ihsan ettiği nimetleri, yaptığı tasarrufatı, her şeyin elinde olduğunu anlatır. Arkasından sizin hayatınız için en değerli olan şey rızıktır. Rızkınızı da veren O'dur, hakiki rezzak O'dur, ondan başka rezzak yoktur diyerek. Tevhid değil mi bu? Bu tevhiddir işte. Bazen Allah'ın birliğine inanıyoruz dediğimiz halde tevhide aykırı davranırız. Mesela benim rızkımı falan patron karşılıyor, o olmasa rızıksız kalırım demek tevhide aykırıdır. Yani benim rızkımı elma karşılıyor, elma olmasa aç kalıyorum demek gibi bir şey. Şu toprak olmasa var ya, ben aç kalırım, toprak rızkımı karşılıyor demek. Neyse, devlet kapısı olmasa aç kalırım, devlet rızkımı karşılıyor demek aynı, fark yok. Ama Allah bizi bizden iyi biliyor. Bizim ayağımızın kayacağı noktaları iyi bildiği için oralara set çekiyor. Otobandan gitmemizi istiyor. Şarampoldan bizi, uçurumlardan bizi koruyor. Cadde-i Kübra'dan yürütüyor. Ve sonunda da hiç aklımızdan çıkmasın, böyle alnımızın tam ortasında dursun, her zaman hatırlayalım diye وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَّعُ بِغَيْرِ حَسَابٍ deyin diyor. Ya Rabbi, sen dilediğine hesaplı rızkı verirsin. Dilersen vermezsin. Rızık senin yerinde. Öyleyse hakiki rezzak sensin. Senden başka hakiki rezzak yoktur. Yalnız senden isterim ve yalnız sana yönelirim. Evet. Dördüncü nükte-i belagat. Her birinden ayrı bir ders alıyoruz değil mi? Yani tabii böyle dersleri İnşallah. Azar azar da olsa okuyalım. İstifade eder. İnşallah. Bir tane daha okuyalım. Değil mi? Kur'an kâh olur mahlukat-ı ilahiyeyi bir tertiple zikreder. Bu çok enfes. Hepsi enfes de. Ne yapalım okuduklarımız? Hani bir insanın Cenab-ı Hak kainatı yarattı, her şeyi yerinde ve güzel yaratmış. Değil mi? Her şey yerinde güzel. Gerçekten. Mesela su olmasa olur mu? Olmazdı diyorsunuz. Hava olmasa olur mu? Olmazdı diyorsunuz. Ya bak, değil mi? Hangisini olmazsa olur diye diyebilirsiniz ki yani. Güneş olmazsa olur mu? Olmazdı diyorsunuz. Değil mi ya? Ne kadar hoş. Dünya dönmezse olur mu? Olmazdı diyor. Değil mi ya? Ne kadar hoş. Sanki Kur'an ayetlerinde. Bu olmazsa olmazdı. Bu olmazsa olmazdı dedirtiyor. Ne kadar güzel. Tenezzülat-ı ilahiye buyurmuş da bunları bize ihsan etmiş. Ne kadar hoş. Nasıl insan gücüne bakıyor, bu olmazsa olmazdı, bu olmazsa olmazdı. Aynen bunu anladığımız gibi Kur'an'ı da anlamak gerekiyor. Bu ayet olmazsa olmazdı. Eksik kalırdı. Bu ifade olmazsa olmazdı. Diyecek duruma gelmemiz gerekiyor. Ta ki dersimize burada başlayalım da hiç olmazsa kabirde devam etme hakkımız olsun değil mi? Derste bir parça devam etmiş. Az çok hocanın verdiği dersleri anlamaya çalışmış. Ne yapıyor öğretmen? Ya bunu bir sınıfa geçireyim diyor. Bu gayretli, çaba gösteriyor. Hiç derse gelmemiş. Okulun yoluna uğramamış birisini. Ne der? Daha bu dersi halledemedi ki ikinci sınıfa geçirelim. Yani şu dünya sınıfında şöyle bir parça gayret sarf eder de Kur'an'ı anlamak, ameliyle hareket etmek, inşallah ona uygun bir hayat tarzı yaşamak şeklinde bir gayretim, bir çabamız olursa Cenab-ı Hak bundan sonsuz hazinelerden inşallah kabirde, inşallah ebedi cennette sonsuz nimetlerinden istifade etmeyi de bize ihsan eder. Kur'an kâh olur, mahlukat-ı ilahiyi bir tertiple zikreder. Yani Cenab-ı Hak bir varlığı yaratırken hangi tertibe göre yarattığını bizim önümüze serer, açar böyle. Sonra o mahlukat içinde bir nizam ve bir mizan. Nizam intizamdan gelir. Bunu daha iyi anlıyoruz. Nizam. Mizan ise ölçü ve denge. Ölçülü ve dengeli. Yani Cenab-ı Hak her şeyi hem intizamlı, tertipli, düzenli yaratmış, hem de onu ölçülü ve dengeli yaratmış. Sonra da Cenab-ı Hak o yarattığı tertibe göre, kademe kademe, şunu yarattı, şunu yarattı, şunu yarattı diye sayar döker önümüze. Arkasından da intizam ve mizan olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle, ha öyleyse bunları Allah'ın mülküdür. Allah'ın yarattığı şeydir bu. Hiçbir şey kendi kendine veya bir başka şey yapması olmamıştır. Bunu göstermekle güya bir şeffafiyet, bir parlaklık veriyor ki sonra o ayine misal tertibinden cilvesi bulunan esma-i ilahiyi gösteriyor. Ha o zaman Cenab-ı Hak o yarattığı sanatta tecelli eden ismine dikkatimizi çekerek o aynada ismini okutturur bize. Evet, şimdi biraz anlama, bu biraz mücerretti değil mi? Yani soyut bir anlatımdı. Şimdi buna somut bir örnek verecek. Güya o mahlukatın mezkure, yani Cenab-ı Hakk'ın anlattığı o mahlukat, Cenab-ı Hakk'ın tertibi olarak bize ihsan ettiği o nimetler, onun manaları, yani şu esma, evet bir de okuyalım. Güya o mahlukatın mezkure elfazdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluk lafızdır. Peki manası nedir? Esma ise onun manaları yahut o meyvelerin çekirdekleri yahut kulasalarıdır. Mesela ben bir tane kelime kullanıyorum. Ali. Bu bir lafızdır değil mi? Peki bu lafız ne işaret ediyor? Bir şahsa işaret ediyor. Doğru mu? Bir şahıstan haber veriyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı her şey birer lafızdır. O lafız arkasında bir manaya işaret ediyor. Onlar nedir? Allah'ın isimleridir. Şimdi okuyalım bir. Yani biz her gördüğümüz mahluku birer mektup, nasıl ki mektupta yazar, nasılsın? Bu bir lafızdır değil mi? Peki bu nasılsın kelimesi, lafzı bir mana veriyor mu bize? Benim halimi soruyor. Doğru mu? Evet. Evet. Kainattaki her şey birer mektuptur. Birer lafızdır. Onlardaki tecelli eden isimler onların manalarıdır. Aslında o manaları okuyabilmek önemli. İşte Kur'an bize kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün nimetleri tek tek sayıp dökerek onların lafız olduğunu ve birer manalara işaret ettiğini, o manaların da Allah'ın isimler olduğunu işte. Şimdi ona bir örnek. Mesela bizden anlatan bir ayet. Bize verdiği Cenab-ı Hakk'ın nimetlerden bahseden bir ayet. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Şüphesiz biz insanı çamurun özünden yarattık. Neden yaratıldığımızı Allah bize anlatıyor. Çamurun özünden yarattık. Allah diyor. Bizi anlatıyor. Yani siz, hatta bir ayette daha ne olacağı, yani böyle anlatılmaya değmeyecek, bahsedilmeyecek bir özellikten biz onu yarattık diyor. Yani Cenab-ı Hak, biz kendi bulunduğumuz hale değil de bizim bu hale nerelerden geldiğimizi düşünerek bakarsak, Allah'ın bize nasıl kainat içerisinde değer verdiğini, nasıl hiçbir varlığa vermediği değeri bize ihsan ettiğini anlamamız daha kolay olur. Bak, süzülmüş bir çamurun özünden sizi yarattık. Çamura bakın, üzerimize kirlendi diye rahatsız oluyoruz değil mi? Senin baban o, tabiri caizse. Allah. Babamız topraktan yaratılmadı mı? Biz de aslında topraktan yaratıyoruz. Yediklerimiz eseri de başa döndüğümüzde çamurun özünden yarattık insanı. Aslında biz de baksak hep yediklerimiz çamurun özünden değil mi? Cenab-ı Hak toprağın özünden yarattığı şeylerle bizi yaratıyor. Şimdi ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَك۪ينَ. Sonra onu biz sağlam, korunmuş anne rahminde bir damla su kıldık. Babamızdan Cenab-ı Hak bir damla suyu Allah babamızdan yaratıyor. Anne rahminde sağlam bir tabir karargah, sağlam bir karargaha oraya koyuyor. Bizim yaratılışımızı ne yapıyor? Tertip olarak değil mi? Babamızın yaratılışını, babamızdan bir damla suyun alınıp anne rahmine geçişimizi, biz buradan geldik. Biz bu yolla geldik. Var mı? Kabul etmeyin. Ben bu yolla gelmek istemiyorum diyen var mı? E şimdi çocuklarımızın olması da yine bu yolla olmuyor mu? Allah Allah. Bak Cenab-ı Hak insanlara nimet, verdiği nimetleri sırayla tertip olarak anlatıyor. Dikkat edelim buna ya. Biz neyiz? Nereden geldik? Nasıl bir özellikle bu hale getirildik? Kim getirdi bizi bu hale? Bunu düşünmeyelim mi? Ayet niye bunlardan bahsediyor bize? Bakın, marifet olur değil mi bunlar? Yani bir tabip, bir doktor, bir gen mühendisi, Bir kadın doğum uzmanı bunları okuyarak marifet haline getirebilir. Aman ya. Bizler de herkes bundan ders alabilir. Yani. Devam ediyor. ثُمَّ خَلَقْنَ الْنُطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra nutfeyi bir alaka, embriyo diyorlar bugün, embriyo haline getirdik o nutfeyi, embriyo, bir kan pıhtısı veya embriyo şeklinde. Sonra diyor, فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً, sonra onu bir çiğnem et parçası, sanki bir adam ağzına eti alsa, şöyle dişleriyle bir bassa, o haliyle eti çıkarsa nasıl görünür? Tam bu şekilde geliyor insan anne karnında. Aman ya Rabbi. Allah Allah. Ayet-i Kerime bir mucizeden haber veriyor bize. Ta yıllar sonra bilecek bir olaydan ayet bizi. Evet, bir çiğnem et parçası haline getiren فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ اَظَامًا, sonra o et parçasını kemiğe çeviren çevirdik. Sonra فَكَسَوْنَ الْعَظَامَ لَحْمًا, sonra o kemiğin üzerine eti giydi. Zıt şey değil mi bunlar? Eti, kemiği, siniri, kanı, irini, kası. Allah Allah. Böyle bu şekilde hep beraber bir bütün halinde sonra diyor ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر, sonra diyor onu bambaşka yeni bir yaratılışla yeniden inşa ettik. Öyle kaldık mı? Nasıl bir hale getirdik değil mi? Şu anlatılanlara bakın. Et, kemik, kan, irin. Ama bak bakın nasıl muhteşem bir varlık haline getiriyor. Burada başka ayetlere de dikkat aldığımızda 6 mertebede insan yaratılıyor. 6 mertebede. 6 devirde. Hem Cenab-ı Hak kainatı da 6 günde yaratmış ya. Kainatı 6 devirde yarattığı gibi insanın anne karnında 6 devirde yaratıyor. 6 dönemde, 6 kademede. Bir günde aslında 6 kademede yaratılıyor netice itibariyle. Allah Allah. Evet. Peki. Nasıl bitiyor ayet? Fetebarakallahu ahsenul halikin. Allah bu ismiyle bitiriyor. Allah. Çok manaları var bunun. Üstadımız bunu anlatıyor sözlerin son tarafında. Yaratmanın en yüce mertebesinde bir yaratıcısın. Allah. Allah yaratmanın en yüce mertebesinde bir yaratıcıdır. Ya. Fetebarakallahu ahsenul halikin. Bu isimle ayet bitiyor. Ne demişti? Önce Cenab-ı Hak bir şeyi hangi tertiple yarattığını gözler önüne seriyor. Sanki onlar birer lafızdır. Onun manası olan isme dikkat çekiyor. Sakın lafıza takılıp kalmayın. O lafızdır, onun manası ahsenul halikindir. Yaratan Allah'tır. Ne anadır ne babadır. Ne rahimdir ne nutfedir. Böyle ayetlerde hep bu özellikleri. Onun için ayetlerin sonunda geçen isimleri okurken bu ayetin başında anlatılanları Allah aman ha sakın başka bir şey vermeyin. Bu isimdir onları yaratan. Bu ismin sahibidir onları yaratan diye Allah'ın isimlerini ön plana çıkarıyor ve bizi gafletten uyandırıyor. İşte Kur'an hılkat-ı insanın o acip, garip, bedi, muntazam, mevzun etvarını, değişik şekiller yaratılmış tavırlarını, dönemlerini öyle aynı misal bir tarzda zikredip tertip ediyor ki Fetebarakallahu ahsenul halikin içinde kendi kendine görünüyor ve kendini dedirttiriyor. Hatta vahyin bir katibi şu ayeti yazarken hani peygamberimiz ayetleri okuyor şöyle وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ diye peygamberimiz okuyor. Vahiy katipleri de peygamberimizin okuduğu ayetleri ilk defa yazıyorlar. Peygamber Efendimiz ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرُ diye durunca tabi şeyler yazıyor katipler. Katibin biri demiş ki فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, ne oluyor bana vahiy mi geliyor demiş. Peygamberimiz okuyacağı ayeti okumuş. Niye? Üstadım izah ediyor. Diyor ki, vahyin bir katibi şu ayeti yazarken daha şu kelime gelmezden evvel o kelimeyi söylemiştir. Acaba bana da mı vahiy gelmiş zannında bulunmuş? Halbuki evvelki kelamın kemal-i nizam ve şeffafiyetidir ve insicamıdır ki, yani bu ayetten, bu kelimeden önce gelen cümleler öyle açık, öyle net, öyle belli dokunmuş, öyle cam gibi parlaktır ki bunu onun içinde görmüşler. Bu kadar şey. Allah Allah. Odur ki diyor, öyle dokunmuş ki Cenab-ı Hak o ayetin evvelini, o kelam gelmeden kendini göstermiştir. Maşallah. Evet.
Peki ne demişler abi o sırada? Onun anlamı nedir?
Dedim ya, Allah yaratmanın en ince mertebesinde bir yaratıcıdır. Hani şey, bir şey olur mesela, görürsün, bu ancak böyle olur dersiniz ya. O öyle olmuş ya. Böyle Allah'ın insanı yarattığı tavırları, dönemleri, devirleri, nasıl böyle bir çamur özünden böyle mükemmel ve muhteşem, dengeli, ölçülü, harika, bedi bir varlığın yaratılışı anlatılınca artık bu anlatım tarzından ancak bu çıkar. Fetebarakallah senul halikin. Bunlar yaratan Allah, yaratma özelliğinin en yüksek mertebesinde bir yaratıcıdır diye barekallah, maşallah dedirtir yani. Allah, aman ya Rabbi, böyle bir Allah'ımız var. Daha ne gam ne keder, yok elmam yok, yok armudum yok. Yani anlaşılıyor değil mi? Yani biz bazen çocukların arabasının kırılmasına, ağlamalarına şaşırırız. O ayıptır diyor. Araba kırılıyor, bozuluyor veya kumandası. Ama aynı adam kendi arabası bozulunca üzülüyor. Çocuğun üzülmesine kızan, melekler de bize kızıyor. Ayıptır ya.
Parasızlıktan olabilir Ahmet abi.
Bence parasızlıktan değil, anlamamaktan geliyor. Bir örnek daha, çünkü yarım kalmaz. Hem mesela ne demişti? Bir de hatırlayalım. Cenab-ı Hak tertip ile, sırayla yarattığı şeyler bizim önümüzde, gözümüz önünde seriyor. Sonra onun semerelerini, meyvelerini göstererek onun lafzın arkasındaki mana olan ismine dikkat çekiyor. Değil mi? Bir de okuyalım bunu. İnna rabbakumul lezî halakas semâvâti vel ard fî sitteti eyyâm. İkisinin arasında bir benzerlik var. Çocuğu anne karında 6 devirde yaratan Allah, semavat ve arzı da 6 dönemde yaratmış, 6 günde yaratmış. Rabbinizdir ki semavat ve yer küresini 6 günde yarattı. Sümme steva alel arş. Sonra arşa istiva etti. Tertip olarak değil mi? Yuhşil leylen nehara. Geceye gündüzü giydirir. Yatlubuhu hasisen ve şemse vel gamara ve nucume musahharatın bi emri. Yani Cenab-ı Hak kainatta semavat ve arz yarattıktan sonra geceyi ve gündüzü yaratması, sonra insanlara Cenab-ı Hakk'ın güneşi, ayı ve yıldızları hizmetkar kılması Allah'ın emriyle. La ela lehul halqu vel amr. Dikkat edin. Yaratmak onun işidir. Bütün işlerin idaresi onun elindedir. Emir kelimesini başka bir ayette yudebbirul amr diye. Her işi idare ve tedbir eden odur diye sonra da tebarakallahu rabbul alemin diyerek Cenab-ı Hakk'ın bütün bu kârda yapılan işleri Rabbul Alemin ismini gözümüzün önüne getirir koyar. İşte Kur'an şu ayette azamet-i kudret-i ilahiye bir ve saltanat-ı rububiyeti öyle bir tarzda gösteriyor ki, yani Allah'ın azametini semavatlara ve arza, arşa hakim bir Allah. Her şeyi, her işi idare ve tedbir eden bir Rab. Yani Cenab-ı Hakk'ın saltanatını, azametini, rububiyetini böyle gözler önüne seriyor. Yani böyle yüce, böyle azametli, böyle sonsuz bir zatın varlığını insan nasıl, neyle ifade edebilir? Nasıl terennüm edebilir? Onu ifade ediyor. Sonra güneş, ay ve yıldızlar emirber neferleri gibi emrine müheyya. Yani benim Allah'ımın bir emirber neferi güneştir. Evet, işte artık sen Allah'ın hakimiyetine, saltanatına oradan bak. Daha şu koca semadaki yıldızlar var ya, onlar da emirber neferidir. Bu gördüğümüz koca semavatı Üstad Hazretleri birinci kat sema olarak ifade ediyor. Şu gördüğümüz kainat alemleri var ya, bunların hepsini birinci kat sema olarak anlatıyor. Daha ikinci kat sema, üçüncü kat semalar var. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın, benim Rabbimin, benim Allah'ımın evet emirber neferleridir. Azametine buradan bakalım ya. Saltanatına, Rabbul Alemin ünvanına buradan bakalım. Allah bunları anlatıyor değil mi bize? Önce bütün kainattan, semavattan, arzdan, sonra geceden, gündüzden, sonra güneşin, ayın ve yıldızların hizmetimize verilmesinden, sonra bütün yaratmanın ve bütün işleri idare etmenin onun işi olduğundan bahsetti tertip olarak. Güneş ve ay, yıldızlar, emirber neferleri gibi emrine müheyya. Gece ve gündüzü beyaz ve siyah iki hat gibi. İki sanki çizgi gibi. Beyaz ve siyah çizgiyi hangi kolaylıkta çekiyorsan ondan daha kolay olarak. Gece ve gündüzü getiren, çizen Allah. Geceyi çiziyor, gündüzü çiziyor. Evet. İki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp ayat-ı rububiyetini kainat sayfelerinde yazan ve arş-ı rububiyetinde duran bir Kadir-i Zülcelal'i gösterdiğinden her ruh işitse bu ayetin manasını, iyi işte bize barakallah maşallah fetebarakallah rabbul alemin demeye hahişger olur. Arzu duyar. İstek meydana gelir şeyinde, ruhunda. Demek ki biz Kur'an ayetlerini duyamadığımızdan dolayı diyemiyormuşuz. Bak. Duyamadığımızdan dolayı diyemiyoruz. Eğer diyor işitse bunu diyecek. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Demek ki duyamıyoruz. Demek Tebarakallahu Rabbul Alemin sabıkın hulasası, daha önce yukarıda geçen ayetteki bütün detaylı anlatılanların özü, meyvesi ve âb-ı hayatı hükmüne geçer. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.